Ankara Radyosu'ndan, Radyo 1 stüdyomuzdan iyi akşamlar diliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ekonomi günlüğüyle karşınızdayız. Falih Akıcı hazırladı programı. Erkut Dondurma kumanda masasında sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Özden Kahraman, 17.57'ye dek sizlere eşlik edeceğim programımız boyunca. Bugün konuğumuz ekonomist Doktor Serdar Şahinkaya stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Mutluyuz, gururluyuz bugün. Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyoruz. Bu 97. yıla geldiğimizde bizim için kurtuluş mücadelesinden bugüne kadar iktisadi anlamda neler yaşandı, nasıl bir dönem geçirdik? Özellikle de Cumhuriyet'in ilk yıllarında iktisadi anlamda bağımsızlığımız nasıl gerçekleştirildi? Tabii siyasi anlamda halkın egemenliği demek Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetebilmesi demek. İktisadi anlamda bunun desteklenmesi de siyaseten oldukça önemli bir durum. Fakat büyük savaşlardan çıkmıştık. Trablusgarp, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı. Arkasından kendi kurtuluş mücadelemizi verdik. Adeta bir yangın yeriydi Anadolu. Bu ülkeyi nasıl müreffeh bir devlet haline getirebildik?
Tam bir doktora tezi sorusu oldu. Yanıtlamaya gayret edeceğim tabii ki. Öncelikle bizi dinleyenlerin Cumhuriyet Bayramı'nı bütün yürekten kutluyorum. 97 yaş, genç bir yaş aslında. Daha 100. yılını, 1000. yılını da umarım kutlayacağız ve daha sağlam hale getirerek Cumhuriyet'i kutlayacağız.
Sonsuz olması.
Şimdi bu yangın yeri diye tariflediğiniz, emperyalist çıkarların kesiştiği bir coğrafya. Şöyle baktığımızda 1912 ile 1922 yılları arasında, yani Cumhuriyet'in hemen öncesinde, bu toprakların çocukları 5 milyon yurttaşını, asker sivil, 5 milyon yurttaşını toprağa gömdü. 1 milyon kilometre kare arazi kaybetti. Ve elimizde Cumhuriyet dönemine geldiğimizde, yani Kurtuluş Savaşı bittiğinde, yani Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer ordularının kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 9 Eylül'den sonra Bursa'ya doğru yukarıya, kuzeye giderken Bursa'da söylediği gibi, artık bundan sonra fabrikacı olacağız, sanayici olacağız ve iktisadi zaferlerle bu askeri zaferi taçlandıracağız dediği zaman nasıl bir ülke idi ekonomik altyapı açısından, bir ona bakmak lazım. Bizim görevimiz menkibelere ve hurafelere uzak durmak, sayılar üzerinden değerlendirmek. Osmanlı İmparatorluğu son dönemlerinde iki tane endüstri sayımı yapmış. Biri 1913, biri 1915 yılında ve ikisini birleştirerek 1917 yılında bir kitap haline getirmiş. Bu istatistiklere baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu'nun, yani dinleyicilerimizi sayılara boğmak istemiyorum ama bu istatistiklere baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu varsa buğday öğütüyor, biraz ipek böcekçiliği yapıyor. Kısaca sanayi adına neredeyse hiçbir şey yok. Yani Konya'da üretilen buğdayı İstanbul'a getirmekten aciz bir altyapıya sahip. Onun için Rusya'dan mavnalarla un gelmesi daha ucuza geliyor. Osmanlı İmparatorluğu bir kere endüstriden oldukça yoksun, altyapı olarak da yoksun, anlayış olarak da yoksun. Çünkü yatırımcılığı öğrenemeden tarihin arşivindeki ilgili yerine gitmiş. 18. yüzyılda İngiltere'den kalkan bir sanayi devrimi treni var. Ona binemeden, yani yatırımcılığı öğrenemeden tarih sahnesinden çekilmiş bir imparatorluk. Bir kere böyle bir tespit yapmak lazım. Sanayi adına cılız bir altyapı var. İkincisi, insan gücü anlamında baktığınızda okuma yazma oranı 5'te 1 olan 13 milyon nüfuslu bir köylüler ülkesi. Peki böyle bir köylüler ülkesi ve böyle bir cılız sanayi altyapıyla ne yapılabilir ve ne yapılırsa kalıcı olur diye, daha Cumhuriyet kurulmadan, Kurtuluş Savaşı'ndan tam 5 ay sonra Mustafa Kemal, Mahmut Esat Bozkurt'un önerisiyle 17 Şubat 1923'te İzmir'de İktisat Kongresi, Türkiye İktisat Kongresi diye bildiğimiz kongreyi topluyorlar ve toplumun bütün katmanları, o dönemde sanayiciler, çiftçiler, işçiler ve tüccarlarla birlikte bir Anadolu envanteri çıkıyor. Yani Cumhuriyetçi kadrolar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ölçmediklerini, yönetemeyeceklerinin farkında ve kafalarındaki Cumhuriyet modeli ta askeri liseden bu yana zihinlerinde olsa bile, nereden başlayacaklar, nasıl kuracaklar, bunun ilk temelini İzmir İktisat Kongresi ile atıyorlar. Ve orada dediğim gibi toplumsal bütün katmanları dinliyorlar. Türkiye fotoğrafına bakıyorlar ki Türkiye fotoğrafı fena. Yani alandan gelen temsilciler bilinenin, yani Ankara'nın bildiğinden çok daha kötü bir vaziyet arz ediyor. Ve bu 13 milyon nüfuslu köylüler ülkesinde kesinlikle bir stratejik dönüşüm yapmak ve bu stratejik dönüşümü sadece iktisadi olarak değil, aynı zamanda siyasi bir tercih olarak da sanayileşmeyi
Sağlamak
nin
üzerine.
yolunu açmayı düşünüyorlar. Bir, İngiliz sanayi devriminden bahsetmiştik. Bir, onun pratiğini biliyorlar. İkincisi ve daha önemlisi, İngiliz liberalizminin Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl tutsak aldığının da farkındalar. O toprakların çocukları olarak büyümüşler, asgari okullarda okumuşlar. Bu İngiliz liberalizminin karşısına konulacak olan sistemin sanayi ana omurgasında yükselmesi anlamındaki politikaların başlangıcı sadece iktisadi bir tercih değil, aynı zamanda siyasi bir tercih. Sanayileşmeyi nasıl yapacağız? Fabrikacılığa geçmeden önce birinci büyük eksiklik olarak tespit ettikleri ulaşım ağının yerine getirilmesi lazım. Yani insanların insanlarla, insanların mallarla, malların mallarla buluşması lazım. Yani bir iç pazar entegrasyonu gerekiyor. Onun için de ilk önce demir yollarını millileştiriyorlar. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun döneminde yapılan yaklaşık 2700 kilometrelik demir yolu yabancı imtiyazlarla yabancılar tarafından yapılmış ve Osmanlı'nın son döneminde ve eğer millileştirilmeseydi Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisadi olarak da kanını emen bir altyapı, bugünkü kimi projelere benziyor diye değerlendirme. Önce o demir yollarını millileştirdikten sonra 10. yıl marşında da
Demir
bahsedildiği
ağlarını
gibi Anadolu'yu, değil mi,
ördük.
dört bir yandan demir ağlarla örecekler. Çünkü şöyle bir sihirli denklemi yazıyor cumhuriyetçiler. Demir yolları artı sanayileşme eşittir devletçilik diye. O bazı sosyal bilimci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız 1929'da dünya krize girince, kapitalist sistemin büyük kriziyle kimi ülkeler devletçi oldu, Türkiye'de onları takip etti, benzeri bir aksiyomatik hipotez ortaya koyuyorlar. Ben bu hipoteze şiddetle karşı çıkıyorum. Çünkü 1 Kasım 1922'den itibaren Gazi Paşa diyelim, çünkü 1 Kasım 1922'de Reis Paşa, hatta Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Atatürk de olmamış henüz ama 1 Kasım 1922'de meclisi açarken yaptığı konuşmada ekonomik imkanlar dahilinde devletleştirmeden ve planlı bir ekonomiden bahsediyor. Ve liberal ekonomi diye tarif ettikleri 1923-29 döneminde eğer liberal olsalardı bu kadar demiryolu millileştirmesini nasıl yaparlardı? Bunun izaha muhtaç olduğunun altını bir kere çizmek lazım.
Zaten özellikle milli bankaların kurulması da amaçlanmış, değil mi?
Evet.
İzmir İktisat Kongresi ile birlikte yine dış rekabete dayanabilmek için sanayinin toplu ve bütün olarak kurulması gerektiğine dikkat çekilmiş ve özel teşebbüslere kredi sağlayacak bir devlet bankası
Evet.
kurulmalıdır. Yani bu üzerinde durulan noktalar aslında çok da liberal düşünceyle
Değil tabii.
örtüşen şeyler
Bu
değil.
hatta Cumhuriyet'in ilk bankası, yani 26 Ağustos 1924'te kurulan Türkiye İş Bankası bir özel banka olabilir ama Cumhuriyet'in ilk sanayileşme atılımlarına, özellikle cam, kağıt ve kömür ve demir-çelik ana kolonlarındaki alt sektörlerdeki yatırımlarına ciddi omuz vermiştir. Ama tabii 1933'te yani bizim birinci sanayi planı yaptığımız yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sümerbank'ı kurarak tekstil sektörü ve etrafında yani hem fabrikacılık hem bankacılık. Frankler buna bank oriented development diyorlar. Yani bankacılık destekli kalkınma hamlesi. Türkiye bunu gerçekten başarıyla uygulamıştır. Çünkü az önce dedik ya İngiliz liberalizminin nasıl tutsak aldığını biliyorlar. Bir de 13 milyon yoksul köylüler ülkesinde 3 beyaz meselesi var. Sonra 3 siyaha geçecek ama 3 beyazın başlangıç hamlesinde şeker üreteceksiniz. Şeker eksikliği uyuz hastalığına neden oluyor. Şeker önemli. Sonra un üreteceksiniz. Vatandaşınızı doyuracaksınız. Sonra da tekstil sektörü kimi kefen bezi diyor ama ben ona işte tekstil beyaz kumaş diyeyim insanları giydirmek için. Bu üç beyazla birlikte başlayan hamle 1924'te İş Bankası'nın kuruluşuyla birlikte millileştirmeleri de yan yana toparladığımızda 1930'lu yılların başına kadar hem devlet organizasyonunu yapmışız, yani ilgili bakanlıklar kurulmuş. 1930'lara doğru gelirken Cumhuriyet kendisini güvende hissedecek bir iktisadi model için 1923 İktisat Kongresi'ndeki database'in yani veri tabanının yeterli olmadığını anlayarak 1927 gibi özel bir yılı kendisine temel alıyor. Ve 1927'de temel aldığı yılda Türkiye ilk defa kendi nüfusunu sayıyor. Yani biz kaç kişiyiz? Biz 13 milyon 648 bin kişiyiz. 1927 nüfus sayımına göre. Aynı yıl nüfus sayımının yanında sanayi sayımı yapıyoruz ve tarım sayımı yapıyoruz ve anlıyoruz ki İstanbul ağırlıklı özel sektör işletmelerine bırakarak geçirdiğimiz 4 yıl Cumhuriyeti kendisinde güvenecek, kendisini ayakta tutacak altyapıyı kurmakta oldukça cılız. Ondan sonra 1927'den sonra bir karar veriyoruz. 29'a kadar zaten bağımsız bir gümrük politikası uygulamamız imkansız. Neden? 24'te bağıtlanan ve bugünkü Cumhuriyet'in tapusu olan Lozan'da bir kayıt var. 1929'a kadar Türkiye bağımsız gümrük politikası uygulayamıyor. 1929'u bekliyoruz. Çünkü ciddi, tutarlı ve yoğun bir sanayileşme politikası aynı zamanda gümrük yani dış ticaret politikasıyla eşanlı yürümek zorundadır. O nedenle 1929'dan sonra hatta şöyle diyelim, daha aydınlığa kavuşsun mesele. 22 Nisan 1930'da Ankara'da Birinci Sanayi Kongresi'ni topluyoruz. 23'te 17 Şubat'ta İktisat Kongresi'ni İzmir'de toplamıştık. 7 sene sonra 22 Nisan 1930'da Ankara'da Sanayi Kongresi topluyoruz. Ve ondan sonra Sanayi Kongresi'nin sonuçlarını bir kitap halinde yayınlıyoruz. 876 sayfalık müthiş bir kitaptır. O kitaptın incelenmesinden de görüleceği gibi gerçekten Cumhuriyet bu sanayi altyapıyla yola devam edemezdi. O zaman diyorlar ki kardeşim kolları sıvıyoruz. Ne olarak? Kamucu, kalkınmacı, halkçı, devletçi bir ekonomi kuracağız. Bunun için ilk önce kuzey komşuya gidiyorlar. Kuzey komşuya ilk önce gitmiyoruz. İlk önce biz 1920'de dostluk anlaşması yaptık Sovyet Rusya'yla. Yani Mustafa Kemal ile Lenin arasındaki ilişkiyle başlayan Kurtuluş Savaşı'nın finansmanında hem parasal hem mühimmat anlamındaki destekleriyle kuzey komşunun Muzaffer Kıldık Savaşı ve ondan sonra 1930'da ülkenin yeniden inşasını kuvvetlendirmek için özellikle Sovyetlerin mukayeseli üstünlük anlamında bizden ileride olduğu endüstri tesisleri konusuna ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1932'nin Mayıs ayında İsmet Paşa'yı, başvekil İsmet'i Moskova'ya gönderiyor. İsmet Paşa Moskova dahil 5 tane Sovyet kentini Başbakan Molotov ve tahsis ettiği teknik heyetle beraber geziyorlar ve bir endüstri ülkesi nasıl olur diye ipuçlarını topluyorlar ve Türkiye'ye döndükten sonra Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında o dönemde seyahat sırasında imzalanan kredi anlaşmasıyla birlikte yanlış hatırlamıyorsam rakamı 8 milyon dolar
Evet.
civarında bir kredi. Bizim paramızda 16 milyon TL'ye denk geliyor. Ve Ruslar, yani Sovyet Rusya bize Profesör Orlov başkanlığında teknik bir ekip gönderiyor ve o ekip Türk uzmanlarla birlikte, bizim orada öğrencilerimiz de var onlarla birlikte, bu toprakları yeniden vatan, bu toprakları yeniden yurt, bu toprakların kentlerini yeniden aydınlanmanın merkezleri haline getirebilecek yurt gezileriyle birlikte 1933'te birinci sanayi planı yapıyoruz ve birinci sanayi planı ile birlikte Nazım-ı Kuvayi Milliye şiirinde bahsettiği bahtı değişen kentlere dönüşecek Anadolu
Evet.
coğrafyasındaki kimi şehirler. Çünkü orada kurulan devlet fabrikaları, kamu fabrikaları, aynı zamanda işletme yani fabrika ama aynı zamanda okul, aynı zamanda sanat, aynı zamanda sağlık, aynı zamanda kültür, aynı zamanda eğitim demek. Bütün kentlerin kaderi, o fabrikaların kurulduğu bütün kentlerin kaderleri değişiyor. Ne yazık ki o kaderi değişen kentler 21. yüzyılda o değiştikleri kaderi tersine gelişmeler yaşıyorlar ama o kaderi hatırlayanlar ne yazık ki oldukça
Hocam
az.
şu çok dikkat çekici. Yani bir başka yerdeki modeli alıp ülkeye uyarlamak diye bir şey söz konusu değil.
Kendi
Cumhuriyet,
topraklarımızın
evet, hep
gerçeklerine
kendi
dayanan. Çok güzel
topraklarımızın
söyledin.
gerçeklerine göre.
Tabii.
Örneğin Sovyetler'de bir devrim yaşandı. Oradaki o siyasal düzen ve sistem de ilgi çekebilecek bir sistem olabilirdi.
Tabii.
Çünkü sosyalist izler de hani var. Bizim iktisadımızın içinde belki, ama onu öylece alıp getirmek yerine
Tabii. Bakın orada çok
mimaride de
isabetli.
böyle olmuş. Yani Cumhuriyet döneminin temel özelliği bu. Zaten Atatürk'ün liderliği de bu vasıflara dayanıyor.
Isabetli bir noktaya parmak bastınız diyeyim. Bu şu anda Cambridge Üniversitesi'nin kalkınma politikaları direktörü Koreli genç bir profesör var. Hacun Çant diye, genç dediğim bizim yaşımızda. Biz de kendimizi Cumhuriyet'in genci sayalım. Bu arada pay çıkarmış olalım. Hacun Çant yazdığı kitaplarının birinin girişinde diyor ki, ben diyor ilkokuldayken, Kore'de ilkokulu okurken General Park'ın rol modelinin uzakta bir ülkenin lideri olan Kemal Atatürk olduğunu görünce önce anlamamıştım çok fazla bir şey diyor. Fakat yıllar sonra diyor İngiltere'ye tahsil yapmaya gidip de kalkınma iktisadı okumaya başladığımda, bunu söyleyen adam şu anda kalkınma iktisadı profesörü, okumaya başladığımda Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun Cumhuriyet Türkiye'sinin dünyada ilk defa güdümlü ekonomiyi uygulayan bir ülke ve lideri olduğunu öğrenince gerçekten özel ilgimi çekti ve o konularda okuma yazmalarımı derinleştirdim diyor. 1923'ün 17 Mayıs 17 Şubat'ında İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde Mahmut Esat Bozkurt'un konuşması o açıdan önemlidir. Mustafa Kemal'in konuşması da önemlidir ama doktrin tartışması anlamında izlerden bahis ettiğiniz için aklıma geldi. Mahmut Esat Bozkurt orada bir Osmanlı'nın 600 yıllık zaman diliminde tarihsel süreçteki rolünü özetliyor. İki, mevcut 1923 dünyasının uluslararası iş bölümünü anlattıktan sonra buradan nasıl çıkacağız? Bizim yolumuz nedir derken, biz işte sosyalist sisteme kuracak değiliz. Biz kapitalist sisteme kesinlikle karşıyız. Zira Mustafa Kemal diyor ki bizi yutmak isteyen emperyalizme ve bizi boğmak isteyen kapitalizme karşı mücadelenin çocuklarıyız. İsmet Paşa bir konuşmasında biz komünün, yani Paris Komünü'nün devamıyız diyor. Mahmut Esat Bozkurt orada bir karma ekonomi tarifi yapıyor. Ve sonra 1932'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Afet Hanım'a, yani Afet İnan'a not ettirdiği Yurttaş İçin Medeni Bilgiler kitabındaki devletçilik tanımı. 1932'nin Ağustos ayında İzmir'de de bir konuşma yapar, orada var. Tüm bunların sonunda sizin de altını çizdiğiniz gibi bu ülkenin toprağına, bu ülkenin kaynaklarına ve insan gücüne. Çünkü insan gücüne vurgu yapalım. Cumhuriyet, Bilsa hocamızın son dönemde altını çok sık vurguladığı gibi, Cumhuriyet medeniyettir ve özünde insan vardır.
Vardır.
Nasıl insan vardır? Cumhuriyet insanı kimdir diye burada bir küçük soru soralım birbirimize. Çünkü Cumhuriyet'e kadar bu toprakların insanları kendi kaderine razı olan insanlardı. Cumhuriyet'le birlikte kendi hakkını savunan yurttaşa döndü. Yani en önemli dönüşümlerden birisi o sosyoloji, toplumsal sosyoloji değişti. Çünkü üretime dayalı bir özgüven.
Bilimsel bilginin ön planda
Tabii,
tutulacağı bir
tabii.
dönem.
Tüm bunların sonucunda ekonomik olarak, programımız madem ekonomi günlüğü, ekonomik olarak baktığımızda dört ana noktada toplayabiliriz Kemalist Türkiye deneyimini, yani 1923-38'e. Bir, üretim alanı ama sanayi ağırlıklı üretim alanına sahip bir ülkeydi. İki, dış ticaret, borsalama ve finansal akımlardan oluşan, bugün çok ihtiyacımız olan ve dolaşım alanına sahiptik. Bugün yani meraklıları açsın baksın, Türk bankacılık sisteminin toplam mali varlıklarının %60'ı bizim kumanda ettiğimiz bir büyüklük halinde değil. Ne yazık ki. Üç, bugün neredeyse unutulmuş bölüşüm alanına ve sonra fikir alanına neredeyse tamamıyla sahip, düşünce anlamında. Özgür, bağımsız ve yeni bir ülke yaratılmıştır. 1923 Cumhuriyeti yeni bir ülke yaratmıştır. O yeni bir ülkenin cumhuriyeti 21. yüzyılda yenilenmeye ihtiyaç duyuyor mu, duymuyor mu? Bizim önümüzdeki önemli sorulardan bir tanesi odur ve yenilenmelidir. Rakamsal olarak baktığımızda da bu, toplu bir değerlendirme yapsak, zamanımız ne kadar
Hızla
var bilmiyorum.
ilerliyor hocam. 3 dakikamız
3
var.
dakikamız var. Bir dakika istiyorum sizden. Bir ya da
Buyurun
bir
hocam.
buçuk
Buyurun.
dakika. Bakın, Cumhuriyet'in 97 yılın yıllık ortalama büyüme hızı yaklaşık 4,3 milli gelir büyüme hızı. Bunun üzerinde kalan ve neredeyse bunu ikiye katlayan büyüme hızı 1924-39 dönemine ait yeniden inşa ve devletçilik diye adlandırdığımız bir dönemde yıllık ortalama büyüme hızı 7,3. Sonuçta toplarsak şunu söyleyebiliriz. Kemalist Türkiye'nin iktisadi alandaki deneyimi ilk defa 20. yüzyılda geri kalmış ve bağımlı bir ülkenin dış açıkları ve mali esareti olmadan, kronik dış borçları olmadan kendine yeterli bir sanayileşmeyi gerçekleştirmesinin ütopik bir fantezi olmadığını göstermiştir. Yani farklı bir ifadeyle Kemalist deneyim, ulusal kapitalist model içinde geri kalmışlık ve bağımlılığın üstesinden gelmenin önemli bir çabası olarak tarihteki hak ettiği yeri almıştır. Almıştır almasına da günümüzde ne yazık ki bu çabalar unutulmuştur. Unutturulmak için de sistematik çabalar olabilir. Bizim görevimiz tarihten hareketle, geçmişi iyi bilerek, bugünü iyi anlayarak geleceği, yeni bir cumhuriyeti inşa etmek, ama bu inşada hep beraber geleceği hurafe üzerine değil, sizin az önce söylediğiniz gibi bilim ve akıl üzerine kurarak, kadını ve erkeğiyle Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün en çok önemsediği şey
Bir madde var
kadınsız.
hocam. İzmir İktisat
Evet.
Kongresi'nde Türk kadını ve kocası çocuklarını iktisadi misaka göre yetiştirir.
Ya.
Yani kadın ve erkek de burada bir arada
Tabii.
tutulmuş.
Çünkü 2 Şubat 1923'te 17 Şubat'taki kongreden yaklaşık 10 gün önce Mustafa Kemal İzmir'de 500 kadına bir toplantı yapıp orada kadınsız kalkınma olmayacağını anlatıyor. O nedenle 97 yıllık cumhuriyet üzerine daha çok düşünüp daha fazla emek sarf etmeli ve anlamaya gayret
Evet.
etmeliyiz.
Shakespeare'in sözüyle bitirelim o zaman. Bütün dünler yarınları aydınlatan fenerlerdir diyoruz.
Çok güzel. Çok sevdiğim bir sözdür, sağ olun.
Sizin zaten kaleme aldığınız analizin başlığında bulunan bir sözdü. Çok sevdim. Onun için bu sözle kapatmak istedim. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Sağ olun davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Bayramımız kutlu olsun.
Tekrar 97. yılını kutluyoruz. Gururla kutluyoruz Cumhuriyetimizin. Dinleyenlerimizin de bayramını kutluyoruz. Programı Falih Akıcı hazırladı. Erkut Dondurma kumanda masasındaydı. Ben Özden Kahraman eşlik ettim sizlere. Ekonomist Doktor Serdar Şahinkaya bugünün konuğuydu. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle.